Ayrım 16.
Üç önderin yani büyük elektör 1640-1688, 1. Frederick William 1713-1740 ve Büyük Frederick'in 1740-1786 teşkilatlandırma ve askerlik dehaları, vergiye bağlı gelir kaynaklarının 5/4 kadar büyük bir oranın akıtıldığı ve Yünker subayları yönetimi altında bulunan Prusya ordusunun yeterliği, geniş krallık topraklarıyla ticaret ve sanayinin özendirilmesine dayanan nispi mali istikrar, yabancı asker ve girişimcilerin istekli olarak kullanımı ve genel savaş komiserliği emrinde çalışan ünlü Prusya bürokratları. Ancak şu da bir gerçektir ki, Prusya'nın yükselişi İsveç gücünün çöktüğü kargaşa içinde zayıf düşmüş, Polonya krallığının dağıldığı ve 18. yüzyılın ilk 10 yıllarındaki pek çok savaş ve Habsburg İmparatorluk tahtına çıkacak hükümdar konusundaki belirsizlikler yüzünden Viyana'nın dikkat ve ilgisinin başka yönlerde olduğu bir döneme rastladı. O halde Prusya hükümdarları önlerine çıkan fırsatları yakalayabildiler ama aslında bu fırsatlar da oracıkta yakalanmayı bekliyordu. Ayrıca Prusya Devleti 1770'ten sonra Kuzey Orta Avrupa'da oluşan güç boşluğunu doldururken öbür büyük güçler karşısındaki konumundan da yararlandı. Rusya'nın kendi yükselişi İsveç'in, Polonya'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dikkatlerinin dağılmasına ve aşınmaya uğramalarına yardımcı oluyordu. Fransa'da genellikle öldürücü bir tehlike oluşturmayacak kadar batıda kalıyordu. Aslında Fransa kimi zaman Avusturya karşısında yararlı bir müttefik görevi de yapıyordu. Öte yandan eğer Fransa Almanya'ya saldırırsa, Prusya'nın kendisi kadar Habsburg kuvvetlerinin, Hanover'in, dolayısıyla da İngiltere'nin ve belki Hollandalıların karşı çıkmaları mümkündü. Son olarak da bu ortaklığın başarısızlığa uğraması halinde Prusya'nın Paris'ten barış istemesi öbür güçler için olduğundan daha kolaydı. Fransa'ya karşı olan bir ittifak Berlin için kimi zaman yararlıydı ama ille de zorunlu değildi. Bu avantajlı diplomatik ve coğrafi çerçeve içinde Prusya'nın ilk kralları kartlarını iyi oynadılar. Silezya'nın kimilerince doğudaki başlıca sanayi bölgesi sayılıyordu, ele geçirilmesi devletin askeri ekonomik kapasitesine büyük bir katkı sağladı. Ancak Prusya'nın Avrupa meselelerindeki gerçek gücünün sınırları, büyüklüğünün ve nüfusunun getirdiği kısıtlamalar, diplomatik koşulların artık eskisi kadar elverişli olmadığı ve güçlü komşularının Büyük Frederick'i izlediği dolambaçlı yol yüzünden cezalandırmaya kararlı göründükleri, 1756-1763 7 yıl savaşı sırasında tüm acımasızlığıyla ortaya çıktı. Frederick ancak kendisinin ve iyi eğitilmiş askerlerinin düşmanları arasındaki eşgüdümsüzlükle de desteklenen çok büyük çabaları sayesinde böylesine ürkütücü bir kuşatmadan yenilgisiz kurtuldu. Ancak bu savaşın asker ve malzeme yönünden maliyeti muazzam olmuştu. Prusya ordusunun 1770'ten başlayarak durmadan yerinde saymasının bir sonucu olarak Berlin Napolyon'un 1806'daki cüretli saldırısı şöyle dursun, Rusya'nın sonraki diplomatik baskınına bile karşı koyacak durumda değildi. Scharnhorst, Gneisenau, GNE, ISENAU ve öbür askeri reformcuların önderliğinde gerçekleşen toparlanma bile 1813-1815'teki Prusya gücünün hala yetersiz olan temellere dayandığını gizleyemedi. Prusya o sıralarda askeri açıdan Rusya'nın gölgesinde kalmıştı. Ortaklığın mali destekçisi olan İngiltere'nin gönderdiği paralara fazlaca dayanıyordu ve hala tek başına Fransa'ya rakip olacak durumda değildi. 3. Frederick William'ın krallığı da 1797-1840 Avusturya gibi büyük güçlerin en ufakları arasındaydı ve 1860'lı yıllarda sanayi ve askerlik alanında yaşanan değişime kadar da öyle kalacaktı. Buna karşı daha uzaklardaki iki güç yani Rusya ile Birleşik Devletler tehlikeye nispeten kapalı ve 18. yüzyılda Orta Avrupa devletlerinin başına bela olan stratejik belirsizliklerin etkisine girmeden yaşamaktaydılar. İleride süper güç olacak bu iki ülkenin de kuşkusuz dikkatli olmalarını gerektiren çözülen bir sınırları vardı. Ama ne Alageniler ve büyük ovalar üzerinde yayıldığı sırada Amerika ne de stepler üzerinde yayılan Rusya askeri yönden gelişmiş ve merkez için bir tehdit oluşturacak toplumlarla karşılaşmadılar. Böylece Batı Avrupa ile olan ayrı ayrı ilişkilerinde oldukça homojen bir cepheye sahip olmanın avantajını taşıyorlardı. Her ikisi de yerleşik büyük güçlerden bazılarına meydan okuyabilir ya da en azından onların dikkatini dağıtabilir ama gene de Avrupa'nın başlıca savaş bölgelerine olan uzaklıkları sayesinde tehlikeden uzak kalabilirlerdi. Elbette 1660'dan 1815'e kadar olan böylesine uzun bir dönemi ele alırken, Birleşik Devletler ve Rusya'nın etkisinin dönem sonunda, dönem başına göre çok daha belirgin olduğunu vurgulamak önemlidir. Gerçekten de 1660'larda ve 1670'lerde Avrupa Amerikası her yerden soyutlanmış bir dizi kıyı yerleşim biriminden başka bir şey değildi. Büyük Petro'nun yönetiminden 1689-1725, önceki Rusya'da aynı ölçüde uzak hatta daha bile geriydi. Ekonomik anlamda her ikisi de az gelişmişti ve kereste, kenevir ve başka ham maddeler üretip İngiltere ve Hollanda Cumhuriyeti'nden mamul mallar satın alıyorlardı. Bu dönemin büyük bir bölümünde Amerika kıtası kendi adına bir güç olmak yerine uğrunda savaşılacak bir hedef durumundaydı. Bunu değiştiren İngiltere'nin 7 yıl savaşı 1763 sonunda elde ettiği ve Fransa'nın Kanada ile Nova Scotia'dan uzaklaştırılmasına, İspanya'nın da Batı Florida'dan ayrılmasına yol açan ezici başarı olmuştur. O zamana kadar kendilerini Westminster'a bağlı kalmaya yönelten yabancı tehdidinden kurtulan Amerika sömürgecileri, artık Britanya ile yalnızca sözde kalan bir bağın sürdürülmesi konusunda ısrar edecek ve onlardan farklı düşünen imparatorluk yönetimi buna razı olmazsa isyana geçecek hale gelmişlerdi. Üstelik 1776'ya gelindiğinde Kuzey Amerika sömürgeleri çok büyümüş durumdaydı. 2 milyonluk nüfus o sıralarda her 30 yılda ikiye katlanıyor ve batıya doğru yayılıyordu. Ekonomik yönden zengindi ve yiyecek maddeleri ve daha pek çok mal yönünden kendi kendine yeterliydi. Bu da İngilizlerin bundan sonraki 7 yıl boyunca yaşadıkları tatsız deneyimlerle anlayacakları gibi, isyancı Amerikalılar yalnızca deniz harekatından hemen hiç zarar görecek gibi değiller demekti. Ayrıca 3000 mil ötedeki anayurttan getirilecek kara kuvvetleriyle bastırılamayacak kadar geniş bir alana yayılmışlardı. Bağımsız bir Birleşik Devletler'in varlığı burada konu ettiğimiz değişen dünya güç düzeni açısından zaman içinde başlıca iki sonuç doğuracaktı. Bunlardan ilki 1783'ten başlayarak Avrupa dışında da önemli bir üretim, zenginlik ve sonuçta askeri güç merkezinin oluşması ve bu merkezin gene Avrupa dışında yer alan ama ekonomik gerileme içinde bulunan Çin ve Hindistan gibi toplumların yapmayacakları bir biçimde dünya güç dengesi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacak olmasıydı. Daha 18. yüzyılın ortasında Amerika'daki sömürgeler deniz ticareti düzeni içinde önemli bir yer tutuyorlar ve sanayileşmenin ilk duraksamalı aşamalarına giriyorlardı. Kimi söylenenlere göre ortaya çıkan yeni ulus 1776'da Büyük Britanya'nın tümünden daha fazla pik ve kol demiri üretiyordu. Bundan sonra da imalat verimi hemen hemen 50 kat arttı. Öyle ki ülke 1830'a gelindiğinde gelişmiş dünyanın 6. sanayi gücü olmuştu. Bu büyüme hızını dikkate alınca gözlemcilerin daha 1790'larda Birleşik Devletler'in 100 yıl içinde büyük bir rol oynayacağını tahmin etmeleri şaşırtıcı değildi. İkinci sonuç çok daha büyük bir hızla ve özellikle de İngiltere tarafından hissedildi. İngiltere'nin Avrupa politikası içindeki kanat güç rolü, Atlantik cephesi üzerinde muhtemel bir düşman devletin Kanada ve Batı Hint adalarındaki sömürgelerini de tehdit ederek ortaya çıkması yüzünden etkileniyordu. Bu elbette sürekli bir sorun değildi ve sırf aradaki uzaklık bile Birleşik Devletler'in tecrit politikasıyla birleşince, Londra'nın Amerikalıları söz gelimi Viyana'nın Türkleri daha sonra da Rusları gördüğü kadar ciddiye almasına gerek bırakmadı. Bununla birlikte 1779-1783 ve 1812-1814 savaşları sırasında yaşanan deneyimler, ensesinde düşman bir Birleşik Devletler olsa, İngiltere'nin Avrupa'daki mücadelelere tam anlamıyla girmesinin ne kadar zorlaşacağını çok büyük bir açıklıkla gösterdi. Çarlık Rusya'sının yükselişi ise uluslararası güç dengesi yönünden çok daha doğrudan bir sonuç yarattı. Rusya'nın İsveçlileri Poltava'da insanı şaşkına çeviren bir yenilgiye uğratması, 1709, öbür güçlere o güne kadar uzak ve bir ölçüde barbar görünen Moskova Devleti'nin Avrupa kapsamında bir rol oynamaya kararlı olduğunu gösterdi. Hırslı bir kimse olan ilk çar Büyük Petro, Baltık'ta edindiği yeni tutunma noktalarını Karelya, Estonya, Livonya tamamlamak üzere hızla bir donanma kurunca, İsveçliler bu doğulu devin işgaline uğramamak için hemen İngiliz Krallık Donanması'na yardım çağrısında bulundular. Ama aslında Rusya'nın yükselişi karşısında en büyük zararı görecek olanlar Polonyalılar ve Türklerdi. Büyük Katerina 1796'da ölmeden önce zaten çok geniş olan imparatorluğa 200 bin mil karelik bir alan daha eklemişti. Bundan daha da dikkat çekici olan Rus silahlı kuvvetlerinin batıya yaptıkları geçici akınlardı. Rus askerlerinin 7 yıl savaşı sırasındaki vahşeti ve ürkütücü kararlılığı ve Berlin'i 1760'da geçici olarak işgal etmeleri, Büyük Frederick'in bu komşusuna ilişkin görüşünü bir hayli değiştirdi. 4-10 yıl sonra General Suvorov yönetimindeki Rus askerleri, 2. Ortaklık Savaşı sırasında 1798-1802, hem İtalya'daki hem Alpler'deki mücadelelerde aktif durumdaydılar. Uzak diyarlarda yapılan bu harekat 1812-1814 yılları arasında Rusların Moskova'dan Paris'e uzanan aman vermez ilerleyişlerinin de habercisi oldu. Rusya'nın 18. yüzyılda vardığı noktayı tam olarak değerlendirmek zordur. Ordusu çoğu kez Fransa'nınkinden büyüktü. Önemli mamullerde tekstil, demir, büyük ilerlemeler kaydediliyordu. Rakiplerinin hepsi içinde fethedilmesi müthiş zor, belki de imkansız bir ülkeydi. En azından batıdan gelenler için. Bir barut imparatorluğu niteliğiyle de doğunun atlı kabilelerini yenmeyi ve böylece insan gücü, ham madde ve tarıma elverişli toprak kaynaklarına yenilerini eklemeyi başarmıştı. Bu da onun büyük güçler arasındaki yerini geliştirecekti. Hükümetin de yönlendirmesiyle ülkenin çok çeşitli biçimlerde çağdaşlaşmaya kararlı olduğu belliydi. Ancak bu politikanın uygulamadaki hızı ve başarısı çoğu kez abartılmıştır. Gene de çok çeşitli gerilik belirtileri ortadaydı. Korkunç bir yoksulluk ve vahşet, kişi başına düşen gelirin fazlasıyla düşük oluşu, zayıf bir ulaştırma sistemi, sert bir iklim, teknoloji ve eğitimdeki gerilik ve tabii Romanovların çoğunun gerici ve beceriksiz bir yapıya sahip oluşları. Müthiş Katerina bile iş, ekonomik ve mali konulara geldiği zaman başarılı olamamıştı. Gene de 18. yüzyıl Avrupa'sındaki askeri teşkilatlanma ve tekniklerin nispi bir istikrar içinde bulunması, Rusya'nın yabancıların bilgi ve becerisinden yararlanarak aradaki farkı kapatmasına, sonra da kaynakları daha kıt olan ülkeleri geçmesine izin verdi. Rusya'nın sayısal fazlalıktan gelen bu kaba üstünlüğü, sanayi devriminin bir sonraki yüzyılda savaşların kapsamını ve hızını değiştirmesine kadar aşınmaya uğramayacaktı. 1840'lı yıllarda önceki dönemde ve yukarıda sıralanan pek çok kusuruna rağmen Rus ordusu, zaman zaman çok kudretli bir taarruz kuvveti olabilmiştir. Devletin parasının öyle büyük bir bölümü, belki 1/4'ü, orduya ayrılıyor ve ortalama asker pek çok zorluğa böylesine büyük bir metanetle katlanıyordu ki, Rus alayları 18. yüzyıldaki öbür orduların çoğunun gücünü aşan uzun mesafeli bir harekata girişebiliyordu. Rusya'nın lojistik tabanının çoğu kez çok büyük bir seferi tek başına sürdürmeye yeterli olmadığı doğrudur. Atlar zayıf, ikmal maddelerini sağlama sistemi yetersiz, görevliler ehliyetsizdi. 1813-1814'te Fransa üzerine yüründüğünde dost topraklardan geçilmiş ve İngilizlerin büyük miktarlarda verdikleri paranın yardımı olmuştu. Ama seyrek yapılan bu tür harekat Rusya'ya çok büyük bir ün ve 7 yıl savaşı sırasında bile Avrupa kurallarında önde gelen bir yer kazandırmıştı. Yüksek strateji açısından bakıldığında Rusya dengenin içine çekilebilecek bir başka güçtü ve böylece Fransa'nın bu dönemde Avrupa'ya egemen olma çabalarının sonuçta başarısızlığa uğratılmasına yardım edebilirdi. Bununla birlikte 19. yüzyıl başlarında yaşamış de Tocqueville gibi yazarlar Rusya ve Birleşik Devletler'in Tanrı'nın iradesiyle yerkürenin yarısının kaderine egemen olmak üzere seçilmiş gibi göründüklerini ileri sürerlerken genellikle uzak bir gelecekten söz ediyorlardı. 1660-1815 arasındaki dönemde en belirleyici ilerlemeleri kaydeden, sonuçta da Fransa'yı en büyük güç olma durumundan uzaklaştıran bu iki kara devi değil, denizci bir ülke olan Büyük Britanya oldu. Burada da coğrafya hayati bir rol oynamış, ancak tek etken olmamıştır. İngiltere'nin konumundan dolayı sahip olduğu bu avantaj 100 yıl kadar önce Mahon'un The Influence of Sea Power başlıklı klasik eserinde şöyle anlatılıyordu 1890. Eğer bir ülke yeri dolayısıyla ne kendisini karadan savunmak zorunda ve ne de topraklarını kara üzerinden genişletmek durumunda değilse, denize yönelen amacındaki birlik sayesinde Sınırlarından biri karada olan bir halka göre avantajlıdır. Mahın'ın sözü kuşkusuz birkaç noktayı daha doğru saymaktadır. Bunlardan ilki Britanya yönetiminin dikkatinin kendi kanatlarındaki bir olay yüzünden dağılmayacağıydı. Bu İrlanda'nın fethi ve İskoçya ile yapılan birleşme anlaşmasıyla 1707 temelde doğru çıkmıştır. Ama Fransızların daha sonraları İngiltere'yi Kelt kenarı boyunca ara sıra sıkıntıya sokma çabalarının olması ilginçtir. İngiltere bu durumu gerçekten de çok ciddiye almıştı. İrlanda'daki bir ayaklanma, merkez için Amerikalı isyancıların verdiği stratejik sıkıntıdan çok daha önemliydi. İngilizlerin şansına düşmanları buradaki tehlikeden hiçbir zaman doğru dürüst yararlanmamışlardır. Mahın'ın sözündeki ikinci varsayım deniz savaşlarının ve deniz gücünün kara savaşları ve kara gücü karşısındaki üstünlüğüdür. Bu strateji alanında donanmacı diye bilinen grubun içtenlikle inandığı bir görüştü ve 1500 sonrası ekonomik ve politik akımlara göre epey haklı görünüyordu. Ana ticaret yollarının Akdeniz'den Atlantik'e sürekli olarak kayması ve Batı Hint adaları, Kuzey Amerika Hint alt kıtası ve Uzak Doğu'daki sömürgeci ve ticari girişimlerden sağlanan büyük kazançlar, doğal olarak Avrupa kıtasının batı kanadı açıklarında yer alan bir ülkeye yararlı oldu. Kuşkusuz deniz ticaretinin öneminin bilincinde olan ve büyük bir savaş filosu için harcama yapmaya hazır bir hükümet de gerekiyordu. Bu ön koşula bağlı olarak İngiltere'deki politikacı seçkinler, 18. yüzyılda ulusal zenginliği ve gücü sürekli arttıran elverişli bir reçete bulmuş gibiydiler. Gelişen deniz aşırı ticaret İngiliz ekonomisine destek oldu. Gemiciliği ve gemi yapımını özendirdi. Devlet maliyesine para sağladı ve sömürgelerin hayatla bağları oldu. Sömürgeler yalnızca İngiliz ürünlerine çıkış kapısı olmakla kalmadı. Değerli şeker, tütün ve pamuklu bezden, önemi giderek artan, Kuzey Amerika deniz malzemelerine kadar pek çok ham madde sağladı. Krallık donanması da barış zamanında İngiliz tüccarların saygı görmelerini sağlıyor, savaşta ise ticareti koruyup ülkeye yeni sömürge toprakları katıyor, bunlar da ülkeye politik ve ekonomik yarar getiriyordu. Böylece ticaret, sömürgeler ve donanma uzun vadede İngiltere'nin yararına olacak bir verimli üçgen oluşturdular. İngiltere'nin yükselişinin böyle açıklanması kısmen doğruydu. Ama gerçeğin tümü değildi. Pek çok merkantilist eser gibi, Mahın'ınki de İngiltere'nin dış ticaretinin iç üretim karşısındaki önemini vurgulamak, özellikle de sömürge ticaretinin önemini abartmak eğilimindeydi. Tarım 18. yüzyıl boyunca İngiltere'nin zenginliğinin temeli olarak kaldı. Toplam ulusal gelire olan orantısı herhalde 1780'lere kadar %10'dan az olan, ihracat ise çoğunlukla ağır dış rekabete ve gümrük tarifelerine bağlıydı. Bunun da ne kadar büyük olursa olsun deniz gücüyle kapatılması mümkün değildi. Donanmacı bakış açısının unutmak eğiliminde olduğu bir başka gerçek de şuydu ki, şeker, baharat ve köle ticaretinden daha yavaş gelişmekte olsa da İngiltere'nin Baltık, Almanya ve Akdeniz ülkeleriyle olan ticareti hala büyük bir ekonomik değer taşımaktaydı. Tabii bir de Baltık'tan elde edilen ve krallık donanmasıyla ticari gemilerin bağımlı olduğu denizcilik malzemelerinin stratejik önemi vardı. Bu bağımlılık İngiliz filosunun güç dengesini korumak ve kereste ile gemi direklerinin serbestçe gelişini sürdürmek üzere sık sık Baltık denizine gönderilmesinden de ortaya çıkmaktadır. Öyle ki 1806-1812'deki olayların da gösterdiği gibi Avrupa'da sürekli egemen olan bir Fransa, İngiliz imalat sanayine korkunç bir darbe indirebilirdi. Bu koşullar altında Avrupa'daki güç politikalarından soyutlanmak ekonomik açıdan budalalık olurdu. İngiliz yüksek stratejisinin bakışlarını Batı Hint adalarına, Kanada'ya ve Hindistan'a çevirmiş olanlarca göz ardı edilen son derece önemli bir kara boyutu da vardı. 1652-1654, 1665-1667 ve 1672-1674'teki İngiliz-Hollanda mücadelelerinin yalnızca deniz savaşları olması son derece mantıklıydı. Çünkü bu iki deniz gücü arasındaki düşmanlığın kökünde ticari rekabet vardı. Ancak 1688 tarihli Glorious Revolution'dan sonra, Glorious Revolution, 2. James'i tahttan indirip yerine kız kardeşi Mary ile kocası William O. Orange'ı geçirmek üzere yapılan darbe, çevirenin notu. William O. Orange İngiliz tahtını elde edince stratejik durum bir hayli değişti. 1689-1815 arasında yapılacak 7 savaş sırasında İngiliz çıkarlarına yönelen tehlike temelde kara tabanlı bir güç olan Fransa'ydı. Fransızların bu savaşı Batı yarı küresine, Hint Okyanusu'na, Mısır'a ve başka yerlere taşıyacakları doğruydu. Ancak savaşlar Londra ve Liverpool tüccarları için önemli olmakla birlikte İngilizlerin ulusal güvenliği için hiçbir zaman bir tehdit değildi. Böyle bir tehdit ancak Fransızların Hollandalılar, Hanoverliler ve Prusyalılara karşı askeri zaferler kazanarak ülkelerini İngiliz deniz gücünü aşındırmak üzere gemi yapımcılığı kaynaklarını kendinde toplamasına yetecek kadar uzun bir süreyle Batı Orta Avrupa'da egemen hale getirmeleri halinde doğabilirdi. Böylece birbiri ardınca gelen İngiliz hükümetlerinin bu 10 yıllarda Avrupa anakarası üzerindeki askeri müdahalelerde bulunmaları yalnızca 3. William'ın Hollanda Cumhuriyeti ile olan kişisel bağı ya da daha sonra Hanoverlilerle olan bağları yüzünden değildi. Ayrıca Barbonların ve Napolyon'un emellerini dizginleyip böylece İngiltere'nin uzun vadedeki çıkarlarını koruyabilmek için Fransa'nın düşmanlarına Avrupa içinde yardım edilmesi gerektiği yolunda 1. Elizabeth'in İspanya ile ilgili korkularına benzer zorlayıcı bir görüş de vardı. O halde bu bakış açısına göre deniz ve kara stratejileri çalışmaktan çok birbirlerini tamamlıyorlardı. Bu stratejik hesabın ana ilkesi Newcastle dükü tarafından 1742'de isabetli bir biçimde dile getirilmişti. Fransızların bizi denizlerde geride bırakması, kara üzerinde korkacak şeyleri kalmadığı zaman olacaktır. Ben her zaman için deniz kuvvetlerimizin Avrupa üzerindeki ittifaklarımızı koruması, bu yolla da Fransa'nın harcamalarının yönünü değiştirerek denizlerdeki üstünlüğümüzü sürdürmesi gerekir diye düşünmüşümdür. Fransa'nın harcamalarının yönünü değiştirmeye istekli ülkelere yapılan İngiliz yardımı başlıca iki biçimde oluyordu. Bunlardan ilki ya Fransız ordusunun dikkatini dağıtmak üzere kenar baskınları düzenlemek ya da o sıralar İngiltere'nin müttefikleri kimlerse onların safında çarpışacak daha büyük kuvvetleri ülke dışına göndermek yoluyla doğrudan askeri harekattı. Baskın stratejisi daha ucuza geliyor gibi görünüyor ve bir takım bakanların çok hoşuna gidiyordu. Ama genelde önemsenecek bir sonuç yaratmıyor, kimi zaman da felaketle sonuçlanıyordu. 1809'da Wiltshire'ın seferinde olduğu gibi bir kara ordusunun oluşturulması, asker sayısı ve harcamalar bakımından daha pahalıya geliyordu. Ama Marlborough ve Wellington'ın seferlerinin de gösterdiği gibi böyle bir ordunun Avrupa dengesinin korunmasında daha çok yardımcı olması mümkündü. İngiltere'nin yaptığı ikinci tür yardım parasaldı ve Fransızlara karşı savaşmak üzere Hestli ya da başka uluslardan doğrudan paralı asker satın alarak ya da müttefiklere para yardımı yaparak oluyordu. Söz gelimi Büyük Frederick 1757'den 1760'a kadar İngiltere'den her yıl 675 bin sterlin gibi hayli yüklü bir miktar aldı. Napolyon Savaşı'nın son aşamalarında ise İngiltere'den akan para çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı. Yalnızca 1813'te çeşitli müttefiklere 11 milyon savaş için genelde 65 milyon sterlin. Ama bütün bunlar ancak İngiltere'nin ticaretinin özellikle de karlı deniz aşırı pazarlarda genişlemesinin hükümetin devleti iflasa sokmadan borçlarını ve vergileri görülmedik ölçülerde artırmasına imkan vermesiyle olabilmiştir.